Ekser şeylerde mertebeler bulunur. Mesela ışık, mum ışığından güneş ışığına kadar mertebeler karşımıza çıkar. Kelam da bir nevi bunun gibi. Bazı kelam cılızdır, zayıftır ama bazı kelam kuvvetli ve kudretlidir. Bu kısımda kelamın kuvvet ve kudreti ele alınacak. Dördüncü mesele, kelamın kuvvet ve kudreti ise kelamın kuyudatı, kayıtları birbirine cevap vermek ve keyfiyatı birbirine muavenet etmekle. Umumen karınca kaderince asıl garaza işaret ve her biri parmağını maksat üzerine bırakmak ile ibaratuna şette ve husnuke vahid ve küllün ile zâkel cemâli yuşiru düsturuna timsal olmaktır. Burada kelam nasıl güçlü olur, nasıl kudretli olur? İki özelliğine dikkat çekti. Bir, kelamın kayıtlarının birbirine cevap vermesi. İki, keyfiyetlerinin birbirine yardım etmesi. Ve bir şiiri nazarımıza sundu. İbaratuna şette, ibarelerimiz farklı farklı olsa da ve husnike vahid, senin güzelliğin birdir. Ve küllün ilâ zâkel cemâli yuşiru, her biri, bütün sözlerimiz o cemale işaret etmektedir. Ya bir bina düşünelim. Çok gevşek olarak da yapılabilir, çok sağlam olarak da yapılabilir. Biz de kelam binamızı sağlam yapabilmeliyiz. Kuvvetli, kudretli yapabilmeliyiz. Bunun yolu kelamın kayıtlarının birbirine cevap vermesinden ve bir de keyfiyetlerinin birbirine yardım etmesinden geçiyor. Nasıl ki insan vücudunda her şey olması gereken özellikte, kelamımızda da her kelime olması gereken yerde olmalı, diğerlerine de fayda vermeli ve birbirini takviye etmeli. Sağlam bir binada her bir tuğla diyelim diğerinden destek alır, onunla kuvvetlenir ama başkasına da kuvvet verir, onu da destekler. İşte orada keyfiyet derken mesela bir binaya dıştan baktığımızda güzel bir görünüm, içine girdiğimizde odaları gayet birbiriyle mütenasip, renk yönüyle baktığımızda renkler gayet uyumlu, malzeme olarak baktığımızda malzemeler sağlam malzeme. Bakın bütün bunlar o binayı daha güçlü hale, daha güzel hale getiren durumlardır. Kelamın kayıtlarını Kur'an'dan bazı örneklerle nazara vereceğim. Ama evvelinde günlük hayatta da kullandığımız kelamın kayıtları var. Diyelim bir okulda idarecisiniz. Nöbetçi öğrenciye diyorsunuz ki bir öğrenci gelsin. Burada bir öğrencide hiçbir kayıt yok. Herhangi bir öğrenci geldiğinde mana gerçekleşmiş olur. Bunu mutlak olarak söylüyor. Ama son sınıflardan erkek bir öğrenci gelsin dediğinde iki tane kayıt var. Hatta üç tane kayıt var. Öğrenci olması bir kayıt, son sınıflardan olması başka bir kayıt, erkek olması başka bir kayıt. Ve buna güçlü kuvvetli kaydını da getirebilirdi. Güçlü kuvvetli bir öğrenci gelsin, herhalde kaldırılacak bir şey var. O zaman o kaydı da koyması daha uygun olur. Mesela şöyle bir mana, diyelim ki ehli kitap kadınla evlenmek caiz. Bunu kültürümüzden biliyoruz. Ama Kur'an bize bunu anlatırken ehli kitaptan bir kadınla evlenmek caiz diye anlatmıyor. Kur'an-ı Kerim iffetli olan kaydıyla anlatıyor. Muhsanat diye ifade ediyor. Ehli kitaptan iffetli olan kadınlarla evlenmek size helal kılındı. Vel muhsanat min ehlil kitap. Burada iffetli olan çok önemli bir kayıt. Yoksa kültür farklılığı var, memleket farklılığı var veya aynı ortamda da olabilirler de ama esas olan iffetli olması, bu çok önemli bir kayıt. Bir insan kelime-i küfrü söyleyebilir mi? Söylediğinde dini imanı gitmiş olur mu? Kur'an-ı Kerim belli kayıtlarla bize bunu anlatıyor. Kalbi iman ile mutmain olduğu halde küfre zorlananlar dışında her kim imanından sonra küfre kalbini açarsa işte onlara Allah'tan bir gadap vardır. Burada İmana girmişken sonrasında kalbini küfre açan kimse. Buna Allah'tan bir gadap var. Ama istisna getirildi. Küfre zorlanmışsa, küfür kelimesini söylediğinde ona bir gadap yok. Ve bu illa istisnasıyla getirildi. İlla men ükrihe, kim zorlanırsa, yani mecbur bırakılırsa ve galbuhu mutmainnun bil iman, ama kalbi imanla mutmain olacak. Nitekim İslam tarihinde bu gibi olaylar yaşanmış ve kalbi imanla dopdolu olduğu halde işte Ammar bin Yasir kelime-i küfrü söylemek durumunda kalmış ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir daha benzeri durum yaşarsan yine söyleyebilirsin demiş. Biraz önce okuduğum ayet bu münasebetle nazil olmuş. Bediüzzaman'ın şu cümlesi yine kayda çok güzel bir örnek. Diyor ki, herkes harekat-ı meşruasında şahane serbest olsun. Bakın, burada harekat-ı meşrua bir kayıttır. Yoksa biz bu cümleyi, ben tam bir hürriyetçiyim, herkes bütün fiillerinde sonuna kadar serbest olsun, böyle bir cümle kuracak olursak bu cümle sıkıntılı. Çünkü herkes her halinde tümüyle hür olmamalı. Bazı kayıtlar olmalı. Mesela trafiğe çıktığınızda trafiğin kurallarına uymalısınız. Toplu bir yerde iken diyelim ki sarımsak yiyerek oraya gitmemelisiniz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun uygun olmadığını belirtmiş. Sarımsak yiyerek camiye gelmek, milleti rahatsız etmek uygun bir şey değil. İşte meşru hareketinde herkes sonuna kadar serbest olsun. Bu çok önemli bir kayıt oluyor. Bir de kelamın keyfiyatı, yani kelamın keyfiyetleri birbirini desteklemeli. Acaba bu nasıl olur? Keyfiyat, keyfe kökünden geliyor. Keyfe nasıl demek? Kelamın keyfiyetleri dediğimizde, öznesinin, yükleminin durumları, kelimelerin özenle seçimi, ihtiyaca göre edebi sanatların bulunması, bir kısım çağrışımlar, telmihler ihtiva etmesi gibi durumlar. Mesela muhatabımızın hatalı durumları var. Ona hatırlatacağız bunu. Ve hem bizim durumumuza hem onun durumuna uygun bir şekilde ifadelerle söylememiz gerekir. Ve bu eğer dikkat edilmezse fayda vereyim derken zarar verme sonucuna götürür. Ve kuracağımız cümleler bizim ondan yaşça büyük veya küçük veya emsal olmamıza göre değişir. Onun sosyal statüsüne, psikolojik durumuna göre değişir. Söz gelimi, derslerini ihmal eden bir öğrencimiz var. Bir öğretmen olarak ona nasihatte bulunacağız. Şöyle diyebiliriz: bak Ahmet, seni ne kadar sevdiğimi bilirsin. Senin boynunda bir akrep olduğunu görsem, zarar görmemen için hemen müdahale etmem gerekir. Benzeri bir şekilde sende hatalı bir durum görsem, bir büyüğün olarak sana uyarıda bulunmayı bir görev telakki ederim. Evladım, gördüğüm kadarıyla derslerini ihmal ediyorsun. Belki bazı problemlerin vardır ama bu seni dersleri ihmale sevk etmemeli. Aman kendine gel, bir an önce derslerine yönel. Öğretmenin ve bir büyüğün olarak bana da düşen bir şeyler varsa çekinmeden söyle. Bizler sizler için varız. Sizler bizim istikbalimizsiniz. Bakın, burada kelamın keyfiyeti tamamen o çocuğun durumuna göre şekillendi. Bu şekilde yapılacak bir nasihat elbette fayda verir. Yoksa üstten amirane şöyle yap, böyle et, bu özellikle günümüz şartlarında fayda değil, zarar verir. İşte bir usta mütekellim kelamın keyfiyetine dikkat eder. Nerede nasıl bir üslup kullanacağını, nerede nasıl kelimeleri seçeceğini, vurguyu nerede yapacağını, bu gibi durumları bilir. Bunlar kelamın keyfiyatı oluyor. Ve kelamın bu keyfiyetlerine dikkat ettiğinde gerçekten kelamın kuvvet ve kudreti gerçekleşir. O çok güçlü bir şekilde bunu ifade etmiş olur. Bu noktadan intizam neşet etmekle tenasüp tevellüt edip hüsn ve cemal parlar. Yani siz kelamın kayıtlarının birbirine cevap vermesi, keyfiyatının birbirine yardımcı olması, bunu gerçekleştirebilirseniz sözünüz nizamlı intizamlı olur veya yazınız ve buradan bir tenasüp, yani tenasüp güzelliğin en önemli esaslarından bu meydana gelir ve o kelam gerçekten güzel bir kelam olur. Eğer istersen Rabbi İzzet'in kelamına teemmül et. Rabbi İzzet belki şu an Türkçe'de hemen anlayabileceğimiz bir ifade değil ama aslında devamlı bunu duyuyoruz. Dindar olan kimseler Rabbi İzzet tabirini daima duyuyorlar. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ey Peygamber, senin Rabbin, Rabbi İzzet olan, yani aziz olan senin Rabbin ve izzeti veren senin Rabbin, onların vasfettiği şeylerden yücedir, münezzehtir. Rabbi İzzet orada geçiyor. Eğer istersen Rabbi İzzet'in kelamına teemmül et. Yani Allah azizdir. Ya burada Rabbi İzzet'i niye kullandı onu da ifade edelim. Allah'ın ceza vermesi izzetiyle alakalı. Allah azizdir, cezalandırır. Ama diyelim konu burada verilecek misal merhametle ilgili olsaydı, Rahman-ı Rahim olan Allah'ın kelamına dikkat et derdi. Orada da Rahman-ı Rahim kelimesinin seçilmesi daha uygun olurdu. Ez cümle zerresi büyük bir taş kadar büyük olan azaptan tahvif ve insanı kalak ve tahammülsüz olduklarını göstermek için sevk edilen. وَلَيِنْ مَسَّتْتُمْ نَفَحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ. Eğer Rabbinin azabından bir kokucuk, hafif bir kokusu onlara dokunacak olsa feryat ederler. Burada azabın azlığı vurgulanarak azıcık bir azabın bile onların ne derece feryat ettireceği nazara veriliyor. Ve burada وَلَيِنْ مَسَّتْتُمْ نَفَحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ. Buradaki bütün kelime kayıtları, harf kayıtları azabın azlığı ile ilgili. Azlığını, dehşetini gösteriyor. Az olan bir azap bile çok ve böylece işte ne kadar büyük bir azap olduğu bununla anlatılıyor. İşte bu ayete bak. Nasıl ki şeyi zıttından inikas ettirmek. Yani diyelim tembel birisine maşallah çok çalışkan, zıttından orada yansıtma var. Burada da azabın az bir kısmının bile feryat ettirmesi söylenerek ne kadar büyük olduğu, işte zerresi bir taş kadar büyük, bu kadar büyük bir azabı bize anlatıyor. Kaide-i beyaniyeye binaen tehvil ve tahvif için, yani konu işin dehşetini göstermek ve korkutmak için azabın bir parçasının dereceyi tesirini göstermek istediğinden kıllet olan esası maksada, yani azlık etrafında dönüyor. Esas maksat bu. Nasıl kelamın her tarafı elini oraya uzatıp kuvvet veriyor. Burada gerçekten dikkat ettiğimizde bunu görebileceğiz. Şöyle, in lafzındaki teşkik ile tahfif. İn eğer demek. Eğer Rabbinin azabından bir kokucuk onlara dokunursa. Burada İze harfi kullanılsaydı, ize edatı kullanılsaydı kat'iyet olacaktı. Yani Rabbinin azabı onlara dokunduğunda, Rabbimin azabından az bir kısım, az bir şey, bir kokucuk onlara dokunduğunda. Bunda kat'iyet oluyor. Ama dokunursa, dokunur veya dokunmaz. Burada bir azlığa böyle bir işaret var. Ve mesetteki yalnız temas, yani isabet etmek daha kuvvetlice azabın gelmesini anlatır. Ama messe dokunmak, dokunup geçmek gibi. Bu da sadece bir teması ifade ediyor. Ve nefha, nefha kelimesi de kokucuk anlamında. Burada hem maddesinde ve sıgasında ve tenkirindeki taklil ve tahkir. Yani bir kokucuk anlamında, maddesi itibariyle de bunu söylüyor. Sıga olarak da Bina-i Merra tabiri kullanılır buna. Sıgasında da var. Ve bir de eliflamlı olarak gelmemiş. Eliflamsız gelince onun meçhuliyetine bir işaret var. Ve mindeki tebaiz, min dendan anlamına geliyor. Rabbinin azabından, yani Rabbinin azabı demiyor. Yani o çok büyük. Azabından bir parça, bir kokucuk. Buradaki den ifadesi yine azabın bir kısmı manasını taşımakta. Ve nikale bedel azab zikrindeki tehvin. Nikal o da azabı ifade ediyor ama daha dehşetlisini ifade ediyor. Azab kelimesinde ise peltekze ile Arapça orijinali azab kelimesi azıp yani tatlılıkla da aynı kökten geliyor. Dolayısıyla daha hafif bir azap. Rabbideki imai rahmet yani Rabbinin azabından veya burada Allahu Teala'nın kahhar cebbar gibi daha böyle celali ile ilgili isimler geçebilir de ama Rab, terbiye, efendi o gibi anlamlar ifade eder. Bu da yine azabın azlığıyla alakalı seçilen bir kelime. Bundaki imai rahmet, rahmet iması umumen taklili göstermekle hepsi azlığı böyle gösteriyor. Azabı nihayet derecede tazim ve tehvil eder. Yani bütün buradaki kelimeler az bir azabın bile ne kadar büyük, dehşetli olduğunu anlatmaya yönelik. Zira azı böyle olursa çoğundan Allah esirgesin. Bu sana sermeşktir. Yani bu sana misal olarak verilmiştir. Sermeşk, mesela hattat birisi, hattı güzel birisi, senin defterinin sayfa başına bir tane bir ibare yazıyor. Ve sana da diyor ki, buna bakarak sayfanın sonuna kadar doldur. Buna sermeşk deniliyor. Yani Kur'an'ın tamamı bu gibi örneklerle dolu. Bu nazarla Kur'an'a bakabilirsen bak. Yazabilirsen meşk et. Zira bütün ayat-ı Kur'aniye bu intizam ve tenasüp ve hüsne mazhardırlar. Kur'an'ın bütün ayetlerinde bu özelliği görebiliriz. Herkes görebilir mi? Göremez. Belli bir altyapı elbette gerekiyor veya tefsir kitaplarından bakmak gerekiyor. Fakat makasıt bazen mütedahilen müteselsildir. Yani Kur'an'ın maksatları iç içe. Yani sadece azabı nazara vermek değil, rahmeti nazara vermek de var. Böyle iç içe durumlar var. Her birinin tevabii ötekiyle mukarin olur. Yani yan yana ayetlerde bunları görebiliriz birbirine yakın bir şekilde. Fakat muhtelit olmaz, birbirine karışmaz. Dikkat etmek gerektir. Zira nazar-ı sathi böyle yerlerde çok halt eder, karıştırır. Yani sathi nazarla baktığında mesela karşıki dağlara bakıyorsun, yer gök birleşmiş. Ama gerçekte böyle mi? Yok. O dağa kadar çıktığında yer ile gök kadar aralarında fark var. İşte sathi nazarla bakıldığında ayetlerdeki bu özellik, kuvvet, kudret özelliği, kayıtların birbirine cevap vermesi, keyfiyatın birbirine yardımcı olması herkes göremeyebilir. Dikkatle bakılırsa, insafla bakılırsa görülecektir. Ama yüzeysel bir bakışla bakanlar bu güzelliği göremeyeceklerdir. Ve burada makasıd-ı Kur'aniye ifadesi geçti. Kur'an'ın maksatları mesela insanları salih amele teşvik etmek, onları günahlardan sakındırmak, Kur'an'ın mucizeliğini göstermek, cihat ruhunu canlı tutmak, güzel ahlakı yerleştirmek gibi pek çok böyle maksatlar olabilir. Bediüzzaman İşaratül İcaz isimli eserinde burada nazara verdiği özelliği Fatiha suresi ve Bakara suresinden de 33 ayetin açıklaması olarak uygulanmalı bir şekilde göstermiştir.